Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 51. ayrım. Blomqvist, Stallarholmen'deki dramdan habersizdi. Smadalore'den öğleden sonra saat 3'te ayrıldı. Bir benzin istasyonunda durdu, bir kahve içerek aldığı notları anlamlandırmaya çalıştı. Öfkeliydi. Björk'ün ona bu kadar detaylı bilgi vermesine şaşırmıştı. Yine de Yappoz'un son parçasını vermeyi, Zala'nın İsveç'te kullandığı kimliği açıklamayı reddetmişti. "Bir anlaşma yaptık," demişti Mikael. "Ve ben de kendi payıma düşeni yerine getirdim. Zalaşenko kim? Anlattım. Daha fazlasını istersen yeni bir anlaşma yapmamız gerekir. Adımın bu işin dışında tutulacağını garanti etmelisin. Ayrıca Zalaşenko'nun hikayesini yazarken benim rolümden hiç bahsetmeyeceksiniz." "Sana bunu nasıl garanti edebilirim? Polis soruşturmasını ben yönetmiyorum. Er ya da geç sana ulaşacaklardır." "Polisin yaptığı soruşturma beni endişelendirmiyor. Ben senden şu orospular işinde adımın çıkmayacağının garantisini istiyorum." Mikael Björk'ün asıl ilgilendiği şeyin kadın ticaretinde isminin açıklanmaması olduğunu fark etmişti. Gizli bilgileri vermek onu çok da fazla kaygılandırmıyordu. Bu onun kişiliğini açıklayan bir şeydi. "Sana bu konuda bir şey yapmayacağım konusunda söz verdim." Mikael onun istediği türden garantiler vermek istemiyordu. Temel öykünün anlatımında adının gizli kalması için Björk'le pazarlık yapabilirdi. Ama bütünüyle anonim kalacağına garanti veremezdi. Sonunda bir ya da iki gün düşünüp tekrar bir araya gelmek üzere anlaştılar. Mikael kahvesini içerken burnunun dibine kadar gelmiş bir şeyi görmediğini düşünüyordu. Çözüme çok yaklaşmıştı. Parçaları görüyor ama net bir resim çıkartamıyordu. Aklına bu hikayeyi ışık tutabilecek bir adam daha geldi. Yakınlarda Erstad'daki rehabilitasyon merkezinde kalıyordu. Saatine baktı. Holmer Palmgren'i ziyaret etmek için ayağa kalktı. Gunnar Björk endişeliydi. Kendini çok yorgun hissediyordu. Sırtındaki ağrılar artmıştı. 3 ağrı kesici alıp oturma odasındaki kanepeye uzandı. Düşünceler beynini kemiriyordu. 1 saat sonra kalktı, su kaynattı. Bardağına bir Lipton çay poşeti koyarak mutfak masasına oturdu. Kara kara düşünmeye başladı. Blomqvist'e güvenebilir miydi? Elindeki bütün kartları açmış, kendini onun insafına bırakmıştı. Ama önemli bilgiyi saklamıştı. Zala'nın kimliğiyle bu olaydaki rolünü. Bu pisliğe nasıl bulaşmıştı? Bir suç işlememişti. Yalnızca orospulara biraz para yedirmişti. Sonuçta bekar biriydi. Üstelik 16 yaşındaki o kaltak ondan hoşlanırmış gibi bile yapmamış, yüzüne iğrenir gibi bakmıştı. Lanet amcık, yaşı o kadar küçük olmasaydı, kız 20'sinde falan olsaydı, şimdi içine düştüğü kadar kötü bir duruma düşmezdi. Blomqvist de ondan iğreniyordu. Üstelik bunu saklamaya bile gerek görmemişti. Zalaşenko. Bir pezevenk. Ne ironikti. Zalaşenko'nun fahişelerini becermişti. Zalaşenko geri planda kalacak kadar zekiydi. Buyurman ile Serindir. Ve Blomqvist. Bir çıkış yolu? Soru işareti. Birkaç saat düşündükten sonra çalışma odasına gitti. İş yerine uğradığında telefon numarasını kaydettiği kağıdı aradı. Mikael Blomqvist'ten sakladığı yalnızca Zala'nın İsveç'teki adı değildi. Onun nerede oturduğunu da biliyordu. Ama 12 yıldır hiç konuşmamıştı. Bunun için istek de duymamıştı. Zalaşenko kurnaz tilkinin tekiydi. Sorununu anlayacaktı. Dünyanın gözünden saklanmasını bilirdi. Yurt dışına git, kendini emekliye ayır. Yakalanırsa işte o zaman kıyamet kopardı. Ayaklarını bastıkları zemin altlarından kayardı. Uzun süre tereddüt ettikten sonra telefon numarasını çevirdi. "Merhaba, ben Sven Janssen," dedi. Bu ismi çok uzun süredir kullanmamıştı. Zalaşenko arayanın kim olduğunu hemen anladı. 28. Bölüm. 6 Nisan Çarşamba, 7 Nisan Perşembe. Bublanski ile Sonya Modik sabah saat 8'de Vasagatan'daki Vines Pastanesi'nde buluşarak kahvaltı yaptılar. Modik, önceki gün yaşananları anlatan Bublanski'yi daha önce hiç bu kadar sıkıntılı görmemişti. Şifinin anlattıklarını dinleyen Modik uzun bir süre bir şey demedi. Sonra elini uzatıp Bublanski'nin elinin üzerine koydu. Şefine ilk kez dokunuyordu. Dostluk gösterisinden başka bir amacı da yoktu. Bublanski hüzünle gülümsedi. Modig'in üzerine koyduğu eli tutarak aynı dostça duyguyla sıktı. Belki de emekliye ayrılmalıyım dedi. Modig anlayışla gülümsedi. Bu soruşturma parçalarına ayrılmak üzere dedi Bublanski. Bugün Ekström'e olup bitenleri anlattım. Ne dedi biliyor musun? Doğru bildiğin neyse onu yap. Karar yeteneği felce uğramış. Çamur atmak istemiyorum ama ne bok yerse yesin. Beni ilgilendirmiyor dedi Modik. Bublanski iç çekti. Resmen soruşturma ekibine alındın ama gelip senden özür dileyeceğini sanmam. Modik omuzlarını silkti. Şimdi bütün soruşturma ekibi seninle benden ibaret gibi. Dün sabah Faste ışımla çıktı gitti. Tüm gün cep telefonu kapalıydı. Yarın da görünmezse bulunması için birini göndereceğim. Benim açımdan ne kadar uzakta durursa o kadar iyi. Bu arada Niklas Eriksson'a ne oldu? Hiçbir şey. Yargılanmasını istedim ama Ekström cesaret edemedi. Sonra kıçına tekmeyi bastık. Armanski ile ciddi bir konuşma yaptım. Milton'la işbirliğini kestik. Böylece maalesef Sonny Bohman'ı da kaybettik. İşte ona üzüldüm. Yetenekli bir adamdı. Bu durumu Armanski nasıl karşıladı? Ezildi, büzüldü. Asıl ilginci ne? Salander'ın Erikson'dan hiç hoşlanmadığını söyledi. Birkaç yıl önce Erikson'ın aşağılık bir adam olduğunu, onu hemen işten atması gerektiğini söylemiş ama nedenini açıklamamış. Tabii ortada bir neden bulunmayınca Armanski de ona kulak asmamış. İlginç. Kurt hala Södertalye'de. Karl Magnus Lander'in evinde araştırma yapıyor. Jerker, Nykvarn yakınlarında eski hapishane kuşu Kenneth, Avare Gustafsson'un parçalarını toplamakla meşgul. Buraya gelmeden beni aradı. Bir ceset daha bulmuşlar. Giysilerine bakılırsa kadınmış. Uzun süre önce gömülmüş. Orman mezarlığı ha? Şam bence bu sandığımızdan çok daha ürkütücü bir hikaye. Sanırım Nykvarn'daki cesetlerin sorumlusu da Salander değildir. Bublanski saatlerdir ilk kez gülümsedi. Hayır, onu bir cinayetlerin dışında tutabiliriz. Ama kesinlikle silahlı. Lander'i ayağından vuran da o. Dikkatini çekeyim. Onu kafasından değil, ayağından vurdu. Her ne kadar bir kız tarafından vurulduğundan Magellan'dan için kafası ya da ayağı fark etmese bile bizim açımızdan durum bu. Oysa Enskede'de cinayetleri işleyen müthiş bir nişancı. Sonya bu iş gerçekten mantık dışı bir hal aldı. Magellan'dan ile Sonny Naiman'ın dosyaları epeyce kabarık iki maço. Hadi Lander bir iki kilo almış, formunda değil, diyelim. Naiman'ın benim diyen delikanlıların bile çekindiği zalim biri. Ben hala Salander gibi zayıf, minik bir yaratığın onları nasıl böyle tepelediğine inanamıyorum. Beni yanlış anlama, hak etmediler demiyorum. Sadece bunu nasıl becerdi bilemiyorum. Onu bulduğumuzda sorarız. Sonuçta saldırganlığı belgelendi. O kulübenin önünde ne oldu hayal bile edemiyorum. Bizim Kurt Svensson bile, ki biliyorsun öyle pek hanım evladı değildir, bu iki adama aynı anda posta koyamazdı. Asıl soru Lander ve Naiman'a neden saldırdığı. Terk edilmiş, yazlık bir kulübede bir küçük kız, iki psikopata karşı. Aklıma bir iki sebep geliyor, dedi Bublanski. Biri ona yardım etmiş olabilir mi? Belki orada başkaları da vardı. Teknik raporlara göre böyle bir şey yok. Salander kulübenin içindeymiş. Masanın üzerinde bir kahve fincanı bulmuşlar. Ayrıca Anna Victoria Hansen diye bir kadının tanıklığı var. Oradan yalnızca Salander ve iki Svavelio kahramanının geçtiğine yemin ediyormuş. Salander kulübeye nasıl girmiş? Anahtarla. Sanırım buyurmanın evinden aldı. Hatırlıyor musun? Tabii ya, sökülmüş polis bandı. Bir süre parmaklarını masaya vurarak düşünen Modik, yeni bir soruyla sessizliğini bozdu. Miriam Wu'nun kaçırılması olayına Lander'in karıştığı ispatlandı mı? Paolo Roberto'ya 3 düzine motosikletçi resmi gösterildi. Hiç tereddüt etmeden adamı işaret etti. Nykvarn'da gördüğü adam kesinlikle oymuş. Blomqvist, henüz ona ulaşamadım. Telefona cevap vermiyor. Ama Salander'a Lundagatan'da saldıran adamı tarif etmişti. Eşkal Lander'e uyuyor. Demek ki Svavelio MC epeydir Salinger'ın peşinde. Neden? Bublanski ellerini iki yana açtı. Acaba biz onu ararken Salinger Buyurman'ın yazlık kulübesinde mi kalıyordu? Dedi Modik. Benim de aklıma gelmedi değil ama Jerker böyle düşünmüyor. Kulübede birinin kaldığını gösteren hiçbir iz yokmuş. Zaten tanığımız da kızın sabah erkenden kulübeye yürüyerek geldiğini görmüş. Neden oraya gitti? Herhalde Landin'e orada randevu vermemiştir. Sanmam. Jerker bir karton kutu içinde bir takım dosyalar bulmuş. Buyurman'ın Salinger hakkında yaptığı şahsi araştırmalara ait notlar. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Vesayet Şubesi'nin raporları ve eski okul belgeleri vesaire. Dosyaların sırtında numaralar varmış. Görünüşe göre bazı dosyalar eksikmiş. Jerker'ın buldukları 1, 4 ve 5 numaralı dosyalarmış. Öyleyse 2 ve 3 kayıp. Belki 5'ten fazla dosya vardı, bilemiyoruz. İşte bir soru daha. Salinger kendisi hakkında neden bilgi toplasın? Ki neden düşünebiliyorum? Ya Buyurman'ın onun hakkında topladığı bazı bilgileri yok etmek istiyor ya da bazı bilgilere ulaşmak istiyor. Ama cevaplanması gereken bir soru daha var. Ne? Buyurman kız hakkında niye bu kadar detaylı rapor tutup sonra yazlık kulübesinde sakladı? Görünüşe göre Salinger kutuyu tavan arasında bulmuş. Buyurman onun vasisiydi. Yani hakkında her türlü bilgiye sahipti. Ancak adam takıntılı bir şekilde Salinger'ın hayatının haritasını çıkartıyormuş. Şu Buyurman denilen adamın rezil biri olduğu giderek ortaya çıkıyor. Bu sabah Millennium'da seks pazarı müşterilerinin listesini gözden geçirirken listede bu adamın da ismi çıkarsa hiç şaşırmam diye düşünüyordum. Haklısın, bilgisayarında bulduğun şiddet içeren porno koleksiyonunu hatırlasana. Millennium'da dişe dokunur bir şeyler var mıydı? Bilemiyorum, Blomqvist listedeki isimleri tek tek kontrol ediyormuş. Ama Malin Eriksson'a bakılırsa henüz ilginç bir şey bulamamış. Jean, sana bir şey söylemeliyim. Ben bu cinayetlerin hiçbirini Salinger'ın işlediğini düşünmüyorum. Enskede ile Odenplan'da işlenen cinayetlerin. İşe başladığımızda herkes gibi ben de Salinger'ın katil olduğuna ikna olmuştum. Şimdi ise buna inanmıyorum. Ancak nasıl açıklayacağımı da bilemiyorum. Bublanski, Modig'e hak verdiğini fark etti. Sarışın dev, Landin'in Svavelio'daki evinde ileri geri dolaşıyordu. Mutfak penceresinin önünde durup yolu kolladı. Çoktan dönmüş olmalıydılar. İçinde kötü bir his vardı. Bir şeylerin ters gittiği belliydi. Ayrıca Magellandi'nin evinde yalnız kalmak hiç hoşuna gitmiyordu. Kendini evinde hissetmiyordu. Üst kattaki oda cereyan yapıyor, bütün evden tuhaf sesler geliyordu. İçindeki huzursuzluktan kurtulmaya çalıştı. Ne kadar aptalca olduğunu bilse de yalnız kalmaktan hoşlanmıyordu. Kanlı canlı insanlardan korkmazdı. Ancak kırsal alandaki bu boş evde tarif edemediği ürkütücü bir şey vardı. Sesler hayal gücünü çalıştırıyordu. Kapıdaki bir çatlaktan karanlık, şeytani bir şeyin kendisini izlediği hissinden kurtulamıyordu. Bazen bu yaratığın nefesini işittiğini sanıyordu. Çocukluğunda ondaki karanlık korkusuyla dalga geçerlerdi. Daha doğrusu yaşıtlarını, bazen de kendinden daha büyükleri hizaya getirene kadar alay etmişlerdi. Hizaya getirmekte üstüne yoktu. Ama bu korku canını sıkıyordu. Karanlıktan ve yalnızlıktan nefret ediyordu. Keşke Landin eve gelseydi. Aynı odada oturduklarında bile tek kelime konuşmuyorlardı ama onun varlığı toparlanmasını sağlardı. Gerçek sesler duyar, gerçek hareketleri algılar, yakınında insan olduğunu bilirdi. İçine düştüğü huzursuzluktan kurtulmak için CD çalara bir şey koydu. Okumak için duvardaki rafta bir kitap bakındı. Landin'in entelektüel cephaneliğinde onu ilgilendirecek bir şey bulamadı. Motosiklet dergileri, erkek dergileri, yıpranmış birkaç polisiye. Yalnızlığı giderek klostrofobik bir hal alıyordu. Çantasında taşıdığı tabancayı çıkarıp silah yağıyla temizledi. Bu sanki bir terapiymişçesine onu bir süreliğine sakinleştirdi. Artık bu evin içinde daha fazla kalamazdı. Bahçeye hava almaya çıktı. Komşu evin görüş alanına girmemeye dikkat ederek ışıkları yanan pencereleri görebileceği bir yerde durdu. Oralarda yaşayan birileri vardı. Devi sakinleştiriyordu bu. Uzaktan bir yerlerden müzik sesi geliyordu. Landin'in ahşap cezaevine geri dönerken tekrar o müthiş huzursuzluğa kapıldı kapıyı açmadan önce. Kalp çarpıntısının dinmesi için bir süre merdivenlerde bekledi. Saat 7'de akşam haberlerini dinlemek için TV4 kanalını açtı. Stellarholmen'deki yazlık kulübenin önünde yaşananları dehşetle dinledi. Üst kattaki odasına koştu, eşyalarını çantasına tıktı. 2 dakika sonra Volvo'yu gazlayarak yola çıktı. Saniyelerle kurtulmuştu. Svavelyo'nun 1 kilometre kadar dışında mavi ışıkları yanıp sönen 2 polis arabasının hızla köye geldiklerini gördü. Mikael Blomqvist, çarşamba günü akşam saat 6'da Holger Palmgren'le görüşme izni alabilmek için epeyce çabalamak zorunda kaldı. Blomqvist'in şiddetli ısrarı karşısında çaresiz kalan hemşire, yakında bir yerlerde oturan Doktor Svernandan'ı çağırmak zorunda kaldı. 15 dakika sonra kliniğe gelen Svernandan duruma el koydu. Önce Mikael'in isteğini kesinlikle reddetti. Son 2 hafta boyunca birçok gazeteci Palmgren'in izini bulmuş, onunla görüşebilmek için umutsuz bir çaba göstermişlerdi. Palmgren kimseyle görüşmek istemediğini kesin bir dille söylemiş, bu nedenle personele odasına kimsenin sokulmaması emri verilmişti. Doktor Svernandan da yaşananları üzüntüyle izliyordu. Gazetelerin Salinger hakkında yazdıkları şeyler karşısında dehşete kapılmıştı. Bunlara bir tepki gösterme imkanından yoksun olan hastası, doktora göre derin bir depresyona girmişti. Palmgren rehabilitasyon seanslarını bırakmıştı. Günlerini gazeteleri okuyup, odasındaki televizyondan Salinger hakkındaki haberleri dinleyerek geçiriyor ve kara kara düşünmekten başka bir şey yapmıyordu. Mikael Svernandan'ın masasının önünde inatla dikilerek kesinlikle Palmgren'i üzmeyeceğini, niyetinin ondan bir açıklama kopartmak olmadığını açıkladı. Mikael, Salinger'ın yakın arkadaşıydı. Onun gözünde Salinger kesinlikle suçsuzdu. Yalnızca olayları aydınlatacağını umduğu, Salinger'ın geçmişiyle ilgili bazı bilgilere ulaşmak için çabalıyordu. Doktor Svernandan'ı ikna etmek zordu. Blomqvist bir koltuğa oturup bu dramdaki rolünü detaylı bir şekilde açıklamak zorunda kaldı. Yarım saatlik bir tartışmadan sonra doktoru razı edebildi. Svernandan, Mikael'e bir süre beklemesini söyleyip Palmgren'le görüşmeye gitti. 10 dakika sonra geri döndü. Seninle görüşmeyi kabul etti. Eğer canını sıkarsan, kapının önüne koyulacağını bil. Onunla röportaj yapmak için gelmedin. Ziyaretin hakkında kesinlikle bir şey yazmayacaksın. Bu konuda tek bir satır yazmayacağım. Palmgren'in odası oldukça küçüktü. Bir yatak, bir yazı masası ve birkaç sandalye vardı. Palmgren beyaz saçlı, bostan korkuluğu gibi zayıf bir adamdı. Dengesini bulmakta zorlanmasına rağmen Mikael odasına girince ayağa kalkıp onu içeri buyur etti. Mikael'in elini sıkmadı ama oturması için sandalyelerden birini işaret etti. Doktor Svernandan odada kaldı. Mikael önce Palmgren'in ağzında gevelediği sözcükleri anlamakta zorlandı. Lisbeth iyi arkadaşın demişsin. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Mikael oturduğu sandalyenin arkalığına yaslanarak bir süre düşündü. Holger, bana bir şey söylemek zorunda değilsin. Yalnızca beni kovmadan önce anlatacaklarımı dinlemeni rica ediyorum. Palmgren başıyla sertçe onayladı ve sandalyesini sürükleyerek Mikael'in tam karşısına geçti. Lisbeth Salinger'ı 2 yıl önce tanıdım. İçeriğini anlatmayacağım bir araştırma görevi verdim. Geçici olarak kaldığım bir şehirde beni ziyaret etti. Birkaç hafta birlikte çalıştık. Mikael sustu. Palmgren'e ne kadarını anlatması gerektiğini bilemiyordu. Sonunda mümkün olduğunca gerçeğe bağlı kalmaya karar verdi. O dönemde 2 önemli şey oldu. Birincisi, Lisbeth benim hayatımı kurtardı. İkincisi, bir süreliğine çok iyi 2 arkadaş olduk. Onu daha yakından tanıdım ve sevdim. Blomqvist fazla detaya girmeden ilişkilerinin niteliğini, yılbaşı tatilinden sonra Salinger'ın onunla ilişkisini nasıl bir anda kesip arkasından da yurt dışına gittiğini anlattı. Millennium'daki işinden bahsetti. Doug Svensson ile Mia Bergman'ın nasıl öldürüldüğü, kendisinin bu işin peşine nasıl düştüğü hakkında bilgiler verdi. Her gün başka bir uydurma haber yumurtlayan gazetecilerin seni nasıl rahatsız ettiklerini kestirebiliyorum. Şu anda yapabileceğim tek şey böyle bir haber peşinde koşmadığıma seni temin etmektir. Lisbeth için geldim. Arkadaşlık adına buradayım. Sanırım bu ülkede Lisbeth Salander'ın masumiyetine hiç şüphe duymaksızın inanan az sayıda insandan biriyim. Tereddütsüz onun yanındayım. Cinayetlerin arkasında Zalashenko isimli bir adamın olduğuna inanıyorum. Blomqvist sustu. Zalashenko'nun adını söyler söylemez, Palmgren'in gözleri birden ışıldamıştı. Eğer geçmişine ışık tutarak Lisbeth'a yardım etmek istiyorsan, işte tam sırası. Eğer Lisbeth'a yardım etmek istemiyorsan, ziyaretine gelerek zamanını boşa harcamışım demektir. Seninse kimin tarafında durduğun belli olur. Palmgren onu hiçbir şey demeden sessizce dinlemişti. Mikhail'in son sözleriyle gözleri tekrar ışıdı. Gülümsedi. Becerebildiği kadar net konuşmaya başladı. 51. ayrımın sonu. Sayfa 585. Devamı 52. ayrımda.